Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım. 8. bölüm. Eve, Rourke'un özel odasında duvar ekranındaki isim listesine baktı. Bu odadaki bilgisayarlar bütün bilgisayar korsanlarının sadece rüyalarında görebileceği cinstendi. Rourke evin diğer yerlerinde estetiğe çok önem vermişti ama burası iş odaklı bir mekandı. Yasa dışı bir iş diye düşündü Eve. Bu odadaki hiçbir bilgi, araştırma ve haberleşme cihazı koruma merkezine kayıtlı değildi. Buraya gelen veya buradan çıkan hiçbir yayın veya sinyal izlenemezdi. Eve, kocasının U şeklindeki masasının konsoluna oturduğunda çok şık bir geminin dümenindeki korsana benzediğini düşündü. Rourke henüz lazer fakslı ve hologram üniteli yedek istasyonu çalıştırmaya gerek görmemişti. Fazla vınlamaya gerek yok diye düşünmüştü büyük bir ihtimalle. Eve ellerini ceplerine soktu ve çizmesini yer karolarına vurarak ölülerin isimlerini okudu. Charles O'Malley, karnı deşilerek öldürüldü. 5 Ağustos 2042, katili bulunamadı. Matthew Riley, bağırsakları çıkarılarak öldürüldü. 12 Kasım 2042, Donald Cagney, asılarak öldürüldü. 22 Nisan 2043, Michael Rowan, boğularak öldürüldü. 2 Aralık 2043. Rory McNee, suda boğularak öldürüldü. 18 Mart 2044. John Calhoun, zehirlenerek öldürüldü. 31 Temmuz 2044. Eve derin bir nefes verdi. Yılda ortalama 2 kişi öldürmüşsün. Acelem yoktu. Onların hayat hikayelerini okumak ister misin diye cevap verdi Rory. Ama bilgileri ekrana çağırmadı. Yerinde oturmaya devam etti ve odanın öbür ucundaki ekrana baktı. Charles O'Malley, 33 yaşında. Küçük çaplı bir gangster ve cinsel sapık. Annesinin ve kız kardeşinin ırzına geçtiğinden şüpheleniliyor. Yeterli delil olmadığından dava düştü. 18 yaşında lisanslı bir eskortu işkenceyle öldürmüş olmasından şüpheleniliyor. İlgilenilmediğinden dava düştü. Tanınmış bir omurga kırıcı ve işini çok seven bir borç tahsildarı. En belirgin özelliği insanların diz kapaklarını kırması. Marlena'nın dizleri parçalanmıştı. Tamam Rourke, Eve bir elini kaldırdı. Bu kadar yeter. Onların ailelerini, arkadaşlarını, sevgililerini araştırmanı istiyorum. Şans eseri aralarında bir tane bilgisayar delisi veya haberleşme dahisi bulabiliriz. İsimlerini bir daha söylemek istemediği için Rourke bu isteği bilgisayara yazarak girdi. Birkaç dakika alacak, elimdeki bağlantılı kişilerin listesini ekran 3'e getiriyorum. Ne yaptığını başka kimler biliyordu diye sordu Eve, isimler ekranda akmaya başlarken. Onları öldürdükten sonra barlara gidip bira içerken yaptıklarımı anlatmadım. Rourke omuzlarını umursamazca salladı. Ama ortada söylentiler vardı, ben de bilinmesini istiyordum zaten. Onlara korkuyla bekleyecekleri bir süre vermek istiyordum. Ürkütücü bir adamsın Rourke diye mırıldandı Eve. Sonra ona döndü. Tahminen Dublin'deki herkes veya bilinen evrendeki herkes bu konuyu duymuş olabilir. Cagney'i Paris'te buldum. Rowan'ı Taurus 3 gezegeninde. Calhoun'u ise burada New York'ta. Rüzgar eser Eve. İnanamıyorum. Eve parmaklarını gözlerine bastırdı. Tamam. Bunun yararı yok. Daha derine inmemiz gerekiyor. Bir ya da birkaç bağlantısı olan kişilere kadar inmeliyiz. Sana garezi olan, kin duyan insanları bulmalıyız. Birçok kişinin bana garezi var ama eğer bu benimle ilgiliyse, neden tuzağa düşürülen Somerset oldu? O köprü. Onun üzerinden yürüyüp sana ulaşacaklar. Eve, bunun üzerinde düşünürken odada gezinmeye başlamıştı. Doktor Mira'ya danışacağım. Büyük bir ihtimalle yarın ama bana göre bu Marlena'ya dayanıyor. Bunun arkasında kim varsa Somerset'i sebep olarak görüyor. O olmasaydı Marlena olmazdı. Marlena olmasaydı sen tetikte olmazdın. O yüzden ikiniz de bunun cezasını ödemelisiniz. Seni ürkütmek istiyor. Direkt olarak sana gelerek bunu yapamaz. Seni bunun farkında olacak kadar iyi tanıyor olmalı. Ama senin için önemli olan birine gitmek de farklı bir şey. Peki ya Somerset bu denklemin dışına çıkartılırsa? O zaman Eve birden sustu. Aniden geriye dönerken kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Dur bir dakika, dur bir dakika. Bunu düşünme bile. Ellerini sertçe konsolun üstüne yasladı. Bana söz ver. Bana söz vermek zorundasın. Onun ortadan kaybolmasına yardımcı olmayacaksın. Bu oyun bu şekilde oynanmaz. Rourke uzunca bir süre sessiz kaldı. Sana bu oyunu oynayabildiğim sürece senin kurallarınla oynayacağıma söz veriyorum Eve. Ama benim sorumlu olduğum bir şey yüzünden Somerset'in hapse girmesine izin veremem. Bunun olmayacağı konusunda bana güvenmelisin. Eğer kanunun dışına çıkarsan Rourke, o zaman onun peşinden gitmek zorunda kalırım. Başka bir seçeneğim kalmaz. O zaman becerilerimizi ve çabalarımızı birleştirip bir seçim yapmak zorunda kalmamak için çalışmalıyız. Burada bunu tartışırken zaman kaybediyoruz. Hırsından köpüren Eve sırtını kocasına döndü. Lanet olsun. Yürümek zorunda olduğum yol çok ince ve hiç de sağlam değil dedi. Bunun farkındayım. Rourke'un sesi çok gergindi ve Eve'i dönüp baktığında kocasının yüzünde soğuk ve kontrollü bir öfke göreceği konusunda uyarıyordu. Ben de neysem oyum. Bunu değiştiremem. Her şeyden önce polissin. Pekala Teğmen, bana bu konudaki profesyonel görüşünü söyle. Rourke sandalyesinde döndü ve yedek istasyonu açtı. Hologram dosyasını göster. Marlena, tam aralarında kadınlığa geçmek üzere olan genç bir kızın çok tatlı gülen bir imajı belirdi. Buğday sarısı saçları uzun ve dalgalıydı. Gözleri de açık bir yaz günü gibi masmavi. Yanaklarında yaşamdan aldığı keyfin pembeliği vardı. Eve'in tek düşünebildiği, kızın ufak tefek oluşu ve yakası dantelli beyaz elbisesi içinde mükemmel bir resme benzediği oldu. Porselen bebeklere benzeyen elinde şeker pembesi tek bir lale vardı. Bu masumiyet dedi Rourke alçak bir sesle. Polis dosyasındaki hologramı göster. Marlena, vahşet yere dökülmüş, neredeyse Eve'in ayaklarının dibinde yatıyordu. Oyuncak bebek kırılmış, parçalanmış ve yırtılmıştı. Polis kamerasının gözüyle kaydedilmiş ve ölümün gri rengine bürünmüş olan teni ruhsuz ve soğuktu. Onu çıplak bırakmışlardı. Ona yapılan bütün işkenceler gözler önündeydi. İşte burada da dedi Rourke, masumiyetin yıkımı. Eve'in kalbi titreyerek parçalara bölündü ama karşısındaki görüntüye, ölüme daha önce de baktığı gibi baktı. Marlena'nın gözlerinde şimdi bile korkunun ve şokun izleri görünüyordu. Bir çocuk diye düşündü acıyla sallanırken. Neden hep çocukların başına geliyor bunlar? Ne demek istediğini anladım Rourke. Hologram programını bitir dedi. Sesi titremiyordu. Hologram kayboldu ve Eve kocasının gözlerine baktı. Yine yapardım dedi Rourke karısına. Hiç tereddüt etmeden. Eğer yaptıklarım onun acı çekmesini engelleyebilseydi daha da fazlasını yapardım. Seni anlamadığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Ben bu tür görüntüleri çok gördüm. Günler ve geceler boyunca bunlarla yaşıyorum. Bir insanın bir başka insana yaptıklarıyla. Kan ve o insandan geriye kalanların içinden yürüyerek geçtikten sonra tek yapabildiğim elimden geleni yapmak. Rourke genelde hiç dışarı yansıtmadığı bir yılgınlıkla gözlerini kapattı ve yüzünü ovuşturdu. Bunun için özür dilerim. Bu pek çok şeyi yeniden hatırlattı. Suçluluk duygusunu, hiçbir şey yapamamanın çaresizliğini. Kendini suçlaman çok aptalca ve sen aptal değilsin. Rourke'un elleri iki yanına düştü. Peki suçlu kim? Eve konsolun etrafını dolaştı ve tam Rourke'un önünde durdu. O'Malley, Riley, Cagney, Rowan, McNee ve Calhoun. Artık onu teselli edebilirdi. Şimdi bunu nasıl yapacağını anlamıştı. Ellerini kocasının omuzlarına koydu. Bunu sadece bir kez söyleyeceğim. Onun imajı hala zihnimdeyken, gerçekten kastederek sadece bir kez söyleyebilirim. Sen haklıydın. Yaptığın şey gerekliydi. Adaletti. Rourke hiçbir şey söyleyemeyecek kadar etkilenmişti. Ellerini karısının ellerinin üzerine koydu ve parmakları birleşene kadar aşağıya kaydırdı. Sadece bir kez bile olsa bunu söylemene, bunu kastetmene ihtiyacım vardı. Eve, kocasının avucunun içindeki elini sıktı ve ekrana döndü. İşimize dönelim ve bu orospu çocuğunu kendi oyununda yenelim. O gece çalışmayı bitirdiklerinde vakit gece yarısını geçmişti. Eve, başı yastığa değer değmez uyumuştu ama güneşin doğuşundan hemen önce rüyalar başladı. Karısının rahatsız hareketleri Rourke'u uyandırmıştı. Uzanıp onu kendine doğru çekti. Eve geri çekilmeye çalıştı. Nefesi kesik kesikti. Rourke, genç kadının kendisinin giremediği, geçmişten gelmesine engel olamadığı bir karabasanın içinde hapis olduğunu biliyordu. "Her şey yolunda Eve," dedi ve karısı titreyerek ondan kurtulmaya çalışırken onu biraz daha yanına çekti. "Yapma, yapma, yapma." Eve'in sesinde yalvarma vardı. Bir çocuğun zayıf ve savunmasız sesiyle konuşması Rourke'un içini parçalıyordu. "Güvendesin, inan bana." Rourke yavaş ve yatıştırıcı hareketlerle Eve'in sırtını okşadı. Karısı sonunda sakinleşip ona doğru döndü. "Burada seni incitemez," dedi Rourke karanlığa bakarken. "Burada sana dokunamaz." Eve'in derin derin içini çektiğini duydu. Vücudundaki bütün gerginliğin kaybolduğunu hissetti. Rourke pencerelerden içeri ışık dolmaya başlayana kadar uyanık kaldı. Genç kadına sımsıkı sarılıp onu kabuslara karşı korudu. Eve uyandığında kocası yatakta değildi ve bu son derece olağandı. Ancak birçok sabah yaptığı gibi oturma bölümünde kahvesini içerek yatak odası monitöründen hisse senedi fiyatlarını izlemiyordu. Eve yarı uyanık bir halde yuvarlanarak yataktan kalktı ve duşa girdi. Zihni yavaş yavaş açılıyordu. Kurutma tüpüne girene kadar gördüğü kabusu hatırlamadı. Bir eli sabahlığının beline uzanırken zihnine dolan görüntülerle dondu kaldı. Kirli penceresinde kırmızı bir ışığın yanıp söndüğü, soğuk, berbat küçük oda. Midesindeki açlık hissi, kapının açılıp babasının içeri girişi. Sarhoş ama yeteri kadar sarhoş değil. Bir parça peynir kestiği bıçağın gürültüyle yere düşmesi. Yüzüne çarpan büyük elin verdiği acı, sonra en kötüsü, çok daha kötüsü, babasının vücudunun onu ezerek yere bastırması. Parmaklarının arayışı. Ama yerde çırpınan kendisi değildi, Marlena'ydı. Yırtılmış beyaz elbisesiyle Marlena. Zarif yüz hatlarındaki korku ve acı. Marlena'nın vücudunun taze kan içinde yatışı. Eve'in yerdeki zavallı kıza bakışı. Teğmen Eve Dallas'ın cebinde rozeti, ölümü bir kere daha inceleyişi. Uzanıp ince, lekeli bir battaniyeyi kızın üstüne örtmek için yataktan alışı. Bu prosedür dışı. Bunu yapmaması lazım. Suç mahallini kirletiyor ama kendine engel olamıyor. Ama dönüp elinde battaniye yere baktığında Marlena değil oradaki. Eve yerde ölü yatan. Kendine bakıyor ve elinden bıraktığı battaniye kendi yüzünü örtüyor. Eve ürperdi. Çabucak sabahlığına sarınarak titremesini engellemeye çalıştı. Bunları düşünmemeliydi. Zihnine her şeyi bir köşeye kilitlemesini emretti. Yakalaması gereken bir manyak vardı ve bazı insanların hayatı işini çok hızlı yapmasına bağlıydı. Geçmiş, kendi geçmişi ortaya çıkıp işini engelleyemezdi. Çabucak giyindi, bir bardak kahve alıp ofisine götürdü. Kendi ofisiyle Rourke'un ofisi arasındaki kapı açıktı. Kocasının sesini duydu. Sadece onunkini ve odadan içeri girdi. Rourke masasında oturuyordu. Kulağında telebağlantının kulaklığı, eliyle bilgisayara bilgi giriyordu. Lazer faksı bir gönderiyi bitirdi ve hemen gelen bir faksın sinyalini verdi. Eve kahvesinden bir yudum aldı ve konuşmasına devam eden Rourke'un küçük galaksileri alıp sattığını hayal etti. "Sesini duymak güzel, Jack. Evet, uzun zaman oldu." Rourke gelen faksa döndü, taradı ve cevap yolladı. "Şilya ile evlendin, değil mi? Kaç çocuk dedin? 6 mı? Vay canına." Yüksek sesle güldü ve bilgisayarına dönüp küçük ama hızlı büyüyen bir yayın evinin çoğunluk hissesini satın almak için gerekli hazırlıkları yaptı. "Onu duydun, değil mi?" "Evet, bu doğru. Geçen yaz." "Evet, o bir polis." Yüzünde aniden bir gülümseme belirdi. "Ne karanlık geçmişi Jack. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Ben bir bölge rahibi kadar kanuna uyan biriyim." "Evet, o çok hoş biri. Çok hoş. Olağanüstü." Rourke, yeni bir mesajı bildiren bip sesine aldırmaksızın koltuğunda döndü. "Seninle konuşmam gerek Jack. Tommy Brennan ve Sean'u duydun mu?" "Evet, çok zor. Benim polisim olaylarla bağlantılı ve bağlantı bana uzanıyor. O Miley'e, diğerlerine ve Marlena'ya olanlara." Bir süre karşı tarafı dinledi, sonra ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Bu sırada haberleşme ünitesinde rengarenk ışıklar yanıyor, sinyaller ötüyordu. Tamamen öyle. Bu konuda bir fikrin var mı? Eğer aklına bir şey gelirse, bir şeyler bulursan bana buradan ulaşabilirsin. Bu arada senin ve ailenin bir süre oradan uzaklaşması için ayarlamalar yapabilirim. Çocuklarını birkaç haftalığına deniz kenarına götür. Onların çok hoşuna gidecek bir yerde evim var. Hayır Jack, bu benimle ilgili ve benim vicdanım bir başka dul kadınla babasız kalmış çocukları kaldıramaz. Yeniden güldü ama gözleri çok ciddiydi. Yapabileceğinden eminim ama o işi neden benim polisime ve bana bırakıp bir süre aileni Dublin dışına çıkarmıyorsun? Sana gerekli olan şeyleri bugün göndereceğim. Yeniden konuşacağız. Sheila'ya sevgilerimi ilet. Eve konuşmadan önce kocasının kulaklığını çıkarmasını bekledi. Bunu mu yapacaksın? Hedef olduğunu düşündüğün herkesi başka yerlere mi yollayacaksın? Rourke kulaklığı kenara koydu. Karısının konuşmayı duymasından rahatsız olmuştu. Evet, bununla ilgili bir problemin mi var? Hayır. Eve kocasına doğru yürüdü ve Rourke'un yüzünü avuçlarının arasına alabilmek için kahvesini masaya koydu. Seni seviyorum Rourke. Eve bu kelimeleri hala çok ender kullanıyordu. Rourke'un kalbi bir an tökezledi, sonra devam etti. Seni seviyorum Eve. Eve'in dudakları kocasının dudakları üzerinde gezindi. Şimdi ben senin polisin miyim? Sen her zaman benim polisimdin. Beni tutuklamak istediğinden beri. Eve başını yana eğdi. Dublin'deki arkadaşınla konuşurken aksanının belirginleştiğini, konuşmanın ritminin değiştiğini biliyor musun? Ayrıca iki kere evet yerine evet dedi. Öyle mi? Rourke bunun hiç farkında değildi ve bu konuda ne düşünmesi gerektiğini bilemiyordu. Garip. Hoşuma gitti. Eve'in kocasının yüzünü tutan elleri boynunun arkasına doğru kaydı. Bedeni onun bedenine yapıştı. Çok seksi. Öyle mi? Erkeğin elleri aşağıya kaydı ve Eve'in kalçalarını kavradı. Eve, sevgilim, eğer benim bedenimin peşindeysen, bakışları karısının omzunun üstüne kaydı ve neşesi daha da yerine geldi. Günaydın Peabody. Eve hızla kocasının kollarından kurtulmaya çalıştı. Rourke onu bırakmayınca da alçak sesle küfretti. Harika bir gün, dedi Rourke. Peabody, evet, çok... Kusura bakmayın efendim, dedi beceriksizce. Eve'in yakıcı bakışlarını görünce de tam 8 demiştiniz ve girişte kimse yoktu. O yüzden doğrudan yukarı geldim. İşte buradayım, diye ekledi. McNabb de. Tam arkandayım. McNabb sırıtarak içeri girdi. Görev için hazırım Teğmen ve şunu söyleyebilirim ki eviniz... Ulu Tanrım! Genç adamın gözleri kocaman olmuş, pırıl pırıl parlamaya başlamıştı. McNabb hızla içeri dalarken Eve içgüdüsel olarak silahına uzandı. ''Şuraya bakar mısınız?'' ''Seksi derken sen Rourke olmalısın.'' McNabb, Rourke'un elini yakaladı ve hararetli bir şekilde sallayarak sıktı. ''Seninle tanışmak zevk. Senin ürettiğin bir 2000 MTS ile çalışıyoruz EAD'de. Muhteşem bir şey. 5000 için ağlıyoruz ama biliyorsun bütçe sorunları var. Berbat bir iş. Evde eski bir multimedyayı yeniden yapılandırıyorum. Platinum 50. Harika bir bebek. Bu bir galaktik MTS mi? Sanırım öyle, diye mırıldandı Rourke, kaşlarını kaldırıp Eve bakarken. Bu sırada McNabb, haberleşme sisteminin başına geçmiş, ağzı sulanarak seyrediyordu. McNabb, kendini toparla, diye emretti Eve. Evet efendim, ama bu şahane bir şey. Sesi titriyordu. Müthiş bir şey. Aynı anda kaç görevi birden yapabiliyor? 300 faaliyeti aynı anda yapabilecek güçte. Rourke ona doğru yaklaştı. Niyeti tur operatörlüğü yapmak değildi. Genç dedektifin ekipmanlarıyla oynamasını engellemeye çalışıyordu. Hiçbir sorun çıkarmadan çalışmasını sağlamak üzereyim. Hayatta olmak için ne kadar harika bir zaman. Arge departmanın bir cennet olmalı. İş başvurusunda bulunabilirsin, dedi Eve kuru bir sesle. Eğer kıçını kaldırıp buraya gelerek benim ünitemin sorununu çözmezsen EAD'de bir işin olmayacak. Geliyorum, dedi McNabb, sonra Rourke'a dönüp ekledi. Onu ev ünitesini bir üst modele geçirmek için ikna etmelisin, dedi. Bir de merkezde kullandığı şey var tabii. Tam çöplük. Ne yapabileceğime bakarım. McNabb odadan çıkarken Rourke gülümsedi. Çok ilginç iş arkadaşlarınız var Teğmen. Finney en kısa sürede geri dönmezse kendimi vuracağım. Merak etme, gözüm onun üstünde olacak. Rourke alçak sesle Peabody diyerek evin peşinden giden genç kızı durdurdu. Bir dakika konuşabilir miyiz? Evin McNabb'le tartışan sesini duyunca memnun oldu ve Peabody'ye yaklaştı. Sana minnet borçluyum. Peabody doğrudan genç adamın gözlerinin içine baktı. Neden söz ettiğinizi anlamadım. Teğmen ve departman soruşturmamıza sağladığınız yardımlara minnettar. Rourke genç kızın elini avucuna aldı ve dudaklarına götürdü. Peabody, sen bir pırlantasın. Peabody'nin yüzü kıpkırmızı oldu ve midesinde kelebekler uçuşmaya başladı. Siz tek çocuktunuz değil mi? Evet, belli oluyor. Gidip McNabb'i parçalamadan Dallas'a müdahale etsem iyi olacak. Departmanlar arası raporlarda pek iyi gözükmüyor da. Odaya doğru yönelmişti ki Eve'in tele bağlantısı çaldı. Bir uzun, iki kısa. Tamam. McNabb küçük taşınabilir ünitenin kontrol paneliyle oynamaya başlamıştı. Bu sinyal şehirdeki ofisten geliyor ama kontrolü atlatmış. Bu o. Evet bu o. Bu yayın kesinlikle parazit yayın. Bul o zaman onu diye bastırdı Eve. Hemen. Tele bağlantısına uzandı. Görüntü gönderimini engelle diye emir verdi. Cinayet masası, Dallas. 10. ayrımın sonu. Sayfa 130. Devamı 11. ayrımda.